Hayatınızda sabrınızı arttıran dönem hangi dönemdir?
Yakışıklım sabrı tabii Allah emrettiği için gittikçe daha çok öğreniyoruz. Her gün daha çok öğreniyoruz. Ama ben kendimde çok gördüm yani hakikaten çok kızdıracak şeylerde sabrettiğimi gördüm. Yani sabretmem gerektiğini gördüm. Hatta kendime de şaşırdım böyle. Efendim? Evet. Yani mesela üst üste sabredilecek olaylar oldu çok fazla. Normalde insan kırar geçirir yani böyle acayip sinirlenir. Ağzına geleni söyler. Ama ben öyle bir şey yapmadım. Gayet halim ve akılcı, tam doğru yerine getirdim. O zaman gördüm ki sabır akıllı insanların vasfı. Yani çok önemli bir şey. Yani kutsal olduğunu Allah o zaman göstertiyor sabrın. Çünkü sabretmemek çok rezalet ve çok küçük düşürücü. Bağırmak, çağırmak, kızmak, saldırmak falan feşbeken. Ama sabır doğrudan akıl alameti.
Ben Nazım Kıbrıs Hazretleri sizin için sabredenlerden yazıldınız diye belirtmişti.
Evet, çok şeker o. Sakin sakin, çok şahane bir konuşma yapmıştı. Çok büyük insan o yani, öyle bir mürşit. Bin yılda bir falan gelir yani, çok nadir rastlanacak bir insan.
Ben gözümle şahit oldum hocam hastane döneminde. Oradaki sabrınıza, tevekkülünüze hakikaten evet. Hiç en zorlu ortamda olabilecek, en zorlu ortamdaydı.
Evet. Maşallah. Mesela tımarhane ortamı sabır için çok önemli bir yer.
Maşallah.
10 ay kaldım.
Evet.
Her dakika sabredilmesi gerekiyor. Her dakika. Hem İslam'a hizmete devam ediyorum tımarhanenin içinde.
Evet, maşallah.
Hem oradaki tehlikeleri savuşturuyorum.
Maşallah.
Bulunduğum dönemde 7 kişi öldürdü akıl hastaları bak. Hem kendimi savunuyorum, hem İslam alemini savunuyorum, hem kardeşlerime yardımcı oluyorum.
Maşallah.
Hem Müslümanların sayısının artması için gayret ediyorum.
Maşallah.
Bu sabır ve dikkat gerektiriyor.
Maşallah. O dönemde kardeşlerimizin sayısı çok fazla artmıştı maşallah.
Hayrettir ya. Yani biz küçük bir topluluktuk. Yani 25-30 kişi falandık. Bir çıktım böyle 150 kişiyi aşmıştı. Caminin içi dolmuş. Hiç tanımadığım gençler böyle, yakışıklı gençler, çok güzel kızlar.
Maşallah.
Hanım hanım böyle, şahane güzel kızlar. Bir tane, iki tane, 10 tane değil yani. Çok çok fazla. Kısa bir süre bırakmışlar tımarhaneden. Baktım, şahane. Sonra pardon yanlışlık yaptıklar, seni yeniden tımarhaneye götüreceğiz. Tabii dedim yani, ne demek, buyurun. Maşallah. Ne fark eder. Yeniden bir daha tımarhaneye girdik. Ama çığ gibi gelişti
elhamdülillah. Maşallah. Şeyh Nazım hocamız sizin 10 dakikasını dayanamayacağını söylemiş.
Canım doktor gelip bayılıyordu, doktor gelen. Evet. Hemşireler fenalık geçiriyordu girdiğimi tımarhaneye. Ben öyle bir ortamda rahat rahat hayatımı devam ettirdim. Ben oradayken bile kardeşlerimizin böyle şevki, neşesi, sağlığı, imanlarının güçlenmesine ilgileniyordum. Böyle küçük kutuya yazıları koyup pencereden atıyordum. Katlıyordum kağıdı. Ufak kutunun içerisine koyup oradan atıyordum. Yazıyı alıyorlardı oradan. Onlar da bana yine oradan atıyorlardı pencereden. Yani ne durumlar ve neler var. Öyle 10 ay devam ettirdik. Dışarı çıkmak yasak, telefon etmek yasak. Nazi kampında bile olmaz böyle bir şey ya. Akıl hastanesine staja gelen doktorlar oluyordu, öğrenciler. Doktor da onlara gelmişti o zaman. Ben anında olay yerine dahil oluyordum hemen. Hem kitap dağıtıyordum, hem tebliğ yapıyordum. Şahane olmuştu.
Akın akın sizi görmeye geliyordu bütün öğrenciler.
Ya.
Sizi haksız yere bu şeylere anlayanların hiçbirinden de davacı olmadınız zaten.
Tabii tabii. Ben yani kim tımarhaneye koydu, niye hapishaneye koydunuz, niye kokain iftirası attınız? Evet. Hiç muhatap olmadım. Yani normal hayatımıza devam et.
Adnan Bey hastanedeyken dışarı çıkmanız ve herhangi birisiyle görüşmeniz yasaklanmıştı.
Evet, bak. Onunla ilgili evrak.
Adnan Oktar isimli hastanın Medya Oktar annesi, Kenan Oktar kardeşi Vehbi Kahveci avukatı haricinde kesinlikle ziyareti ve telefon görüşmesi yasaktır. Ayrıca kesinlikle dışarı çıkarılmayacaktır.
Tarihi bir belge. Hiç kimseye yapılmamış bir şey bu.
Evet. Akıl hastanesinde hiç kimseye, tarihinde yapılmamış bir olay bu. Evet. Yani hiçbir, yani cinayet işlemiş akıl hastalarına bile yapılmadı bu. Evet. Hiç. Hastane tarihinde yok. Bir tek bende var. Evet. Ve bir tek hastanenin tarihinde bana ait bütün belgeler yok edildi.
Evet.
Bir tek bana mahsus. Abdülhamit devrinden beri bütün belgeler duruyor şu ana kadar. Bir tek benim dönemime ait, bana ait bütün belgeler yok. Hiçbiri yok.
Evet.
Vardır bir hikmet yani. Ya hatıra olarak sakladılar bilmiyorum. Şimdi belki hesap sorarız falan değil mi düşünürler bilmiyorum.
Bir de zincirlemişlerdi. Yani size mahsus olmak
üzere. Evet, 45 gün inşaat zinciriyle ayağımdan zincirlediler. 45 gün.
Bütün bunlar da söylediğiniz bir cümleden dolayı. Bir sözden dolayı.
Evet. Türk kavmindenim, İslam milletindenim dedim. Vay sen misin bunu diyen. Gel bakalım içeri. 19 ay yatırdılar. Sonra dediler ki ya dediler bunda bir suç unsuru yok. Bu söz gayet normal. Bir şey yok. Seni beraat ettirelim dediler. Aynı savcı. Bak o savcı bu iddiaları söyleyen 19 ay sonra diyor ki yani bir şey yok bunda diyor. Gayet makul bir söz.
Evet.
Suç unsuru alanında bir şey yok. O yüzden beraat talep ediyoruz diyor. Beraat ettik. 19 ay sonra hadi geçmiş olsun dediler. Bir de teşekkür ederiz dedik ya. Yani şaka gibi yani.
Evet.
Avukat Vehbi Kahveci geliyordu, bembeyaz oldu eli yüzü, delileri gördün mü? Gözleri falan doluyordu, ben sakinleştiriyordum. Ya ne olacak, gayet normal diyordum yani, bak bayağı güzel, devletin kontrolünde olan bir yer. Efendim, Allah'a şükür yemeğimiz var, şeyimiz var, yatacak yerimiz var. Kafayı takacağım bir şey yok falan diyordum. Ama bir türlü sakinleştiremiyordum. Tutuklama kararına devam kararı çıkıyordu mahkemeden. Acayip morali bozuluyordu. Yine beni sakinleştiriyordu. Evet.
Sizinle röportaj yapan iki tane gazeteci yazmışlardı hocam. Kapısına geldik 14 ağanın. Çelik kapı açıldı. Akıl hastaları kapıda biriktiler diye. Hemşireyle birlikte. Arkadan sizi görmüşler hocam. Siz gelmişsiniz yanlarına. Benim diyor omuzuma vurdu diyor Adnan Hoca diyor. Merak edecek bir şey yok. Burada benim rahatım yerinde. Büyütmeyin konuyu dedi diye. Sizin söylediğinizi söylüyor, gülümseyerek diyor.
Ya dehşet içinde bakıyorlardı çünkü gazeteciler. Acayip korkmuşlardı. Ben de yatıştırdım ya dedim, kafayı takacağız bir şey yok, sakin olun, rahat olun falan. En feci de gözleri falan doluyor yani o facia yani.
Sizin kaldığınız 14 ağ koğuşundan bazı görüntüler var. Ortamı gösteren.
Birbirini boğma görüyor musun? İşte o boğma evet. Çekimi. Birden mesela gelip çekip boğuyor. Akıl hastası. Evet. Öyle bir ortamda.
Evet.
Bulunduğum yerin kapısını kırmıştı akıl hastası. Eşyaları falan dağıtmıştı. Ya dedim bu deli cinayetle işleyebilir, şey yapabilir, buna bir çözüm bulun dedik. Yok dediler biz çıkaramayız. Burada duracak dediler. Ya kardeşim şimdi şikayet edecek yer de yok şimdi.
Evet.
Akıl hastası kabul ettiği için şikayetin de geçerli olmuyor. Yani birine bir şey dersen ya diyorlar o deli zaten dertsiz bakmayın falan o tarz. Allah Allah. Adam kırıp yıkmaya devam ediyor. Sonra orada zayıf bir akıl hastası vardı böyle zayıf vücutlu falan. Bunu feci şekilde dövdü ama yani komaya soktu böyle. Öldüresiye dövdü. Acil koduyla hastaneye kaldırdılar o deliği. Saldıran evet. Deliği. Bir daha da getirmediler tabii hastanelik yaptığı için. Şuuru kapalı bir deli ya. Mesela birden aklına geldi niyeyse ona saldırmak. O anda saldırdı.